sudan gelen.
Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak.
Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan.
Merhaba, Sudan Gelen'e hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş depremleri sonrasında büyük yıkım ve can kaybı yaşandı. Bu programda bu kadar can kaybı neden yaşandı ve önümüzdeki dönemde yeni kentler kurulurken nelere dikkat etmeli gibi sorulara yanıt arayacak. Tam da bu soruların cevabına yönelik çalışmaları olan bir uzman konuğum olacak. Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Doçent Doktor Ezgi Orhan bizlerle birlikte. Sevgili Ezgi, Sudan Gelen'e ve Açık Radyo'ya hoş geldin diyeyim öncelikle.
Akgün, çok teşekkür ederim davetin için. Ben de çok mutlu oldum seninle yeniden bir arada olduğuma.
Valla ben teşekkür ederim çünkü yoğun programda bize zaman ayırdın. Ezgi, sen afet planlaması üzerine hem sahadasın hem akademidesin. Neler düşünüyorsun depremle ilgili? Neler yaşadık? Neden böyle oldu?
Akgün, bildiğin gibi aslında doğanın işi gibi anlıyoruz ama çok büyük bir yıkıcı bir felaket yaşadık. Esasında sadece doğa değil buradaki sorumlu. Bizler de bir o kadar sorumluyuz. O yüzden bu kadar etkisi fazla oldu. Yaptığımız pek çok hata vardı. Hepsi bu depremle birlikte ortaya çıkmış oldu. Evet. Burada yıkılan şey, evet, çok geniş bir yıkımdı. Yıkılan şey yalnızca yapılar değildi. Yapısal yıkımla birlikte önemli bir can kaybı yaşandı. Tabii sistem de kilitlendi. Yardımlar ulaşmakta güçlük çekti, müdahale zorlaştı. Ve bütün bu süreci tıkayan şeylerin başında da demek ki kentsel olarak bir takım yapılaşmada hatalarımız vardı. Süreci yanlış yürüttük. O sebeple de bu çok derin ortaya çıktı. Kentleşme pratiklerimiz açısından en temel hatayı işte uzmanların da bu alanda, jeoloji, yer bilim alanında çalışan uzmanların da işaret ettiği gibi yanlış yer seçimlerinde görüyoruz. Özellikle Antakya bölgesinde yıkımın çok şiddetli görünmesinin sebebi işte bir ovada, Amip Ovası'nda yer seçmekle başlıyor. Zemin sıvılaşmasının yüksek olduğu yerlerde. Ama elbette ki sadece bu yer seçimi de değil temel mesele. Ondan sonra bir zincirleme süreç başladı. Yer seçiminden başlayıp yapılaşmaya kadar giden hatalar silsilesini görüyoruz. Uygun olmayan arazi kullanımlarının yanlış yerlerde yer seçmesi, açık alanların bırakılmaması, sonra bu açık alanların işte toplanma alanı olarak hizmet edememesi, korunması gereken açık alanlara yapılaşmanın teşvik edilmesi, tarım alanlarının hızla yapılaşması, sulak alanlara yaklaşma. Bunlar en temel meselelerimiz olmaya başladı. Korumamız gereken yerleri koruyamadık ve yapılaştırdık. Ama bu yapılaşma esnasında da bir takım zincirleri, korumamız gereken zincirleri atladık. İmar planlama süreçlerinin nasıl olması gerektiğini yeterince denetleyemedik. Yapıları ruhsatlandırdık. Ruhsatlanmayan yapıları affettik. Sonra bu yapılaşma biçimimizi iyi mühendislik hizmetleriyle destekleyemedik. Ve yıkım bu kadar kaçınılmaz oldu. Sonra acil müdahale yapmak istediğimizde bu sefer alternatif yol ağları göremedik. Pek çok işte yollar çökmeye başladığında acaba denizden, demir yoluyla, hava yoluyla ulaşım sağlanabilir mi? Alternatiflerine yönelmemiz gerekiyordu ama bu sistemler de hasar görmeye başladı. En çok ayakta tutmamız gereken şey acil müdahalede kritik tesislerdir, okullardır, hastanelerdir. Savaş ortamında bile müdahale edilmemesi gereken yapılardır. Bunlar ayakta kalamadı. Dolayısıyla ne afet olduğu anda yıkıma dayanabilen bir kent modelimiz vardı ne de ondan sonrasında ona müdahale edecek, yardımları götürecek kanallarımız da çıktı. Dolayısıyla yapıdan başlayalım, kentsel dokularımız, kentleşme biçimimiz, bütün bunlar aslında hasar verdi.
Çok güzel özetledin aslında. Neden böyle olduğu sorusunun cevabı bu. Şimdi depremden etkilenen 11 ilimizin depremden önceki yapılaşma ve kentleşme uygulamalarını sen biliyorsun. Bunlarda hangi ortak sorunlar senin dikkatini çekiyordu bir uzman olarak?
Esasında az önce bahsettiğim sebepleri çok genelleyebiliriz. Hatta bütün bu sebepleri ülke nüfusunun çok büyük bir kısmının aynı afet riskine karşı hassas olduğu bir yerde bütün ülke için bile genelleyebiliriz. En çok dikkat ettiğimiz yer İstanbul biliyorsunuz. O yüzden İstanbul'da da bütün bu nerelerde yerleşiyoruz? Makroform. Kent nereye doğru büyütüyoruz? Kent nerede yer seçiyor? Bununla ilgili bir oturup işte tartmamız gereken durumlardan bir tanesi. Nerelerde kenti büyütüyoruz? Ne yoğunlukta insanı oraya taşıyoruz? İşte İstanbul çok orantısız bir biçimde. Kayıtlı nüfusla 16 milyona, kayıt dışı nüfusla hatta işte turistlerle çok daha üstüne ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu en temel risklerden bir tanesi. Bütün kentlerimiz için nüfusu nereye yığdığımız ve kentleri taşıma kapasitesinin üstüne doğru çıkardığımız bir gerçek. Dediğim gibi diğer taraftan da korumamız gereken açık alanları da koruyamıyoruz. Ortak olduğunu düşündüğüm sebeplerden de bir tanesi bu. Nehir yatakları doluyor. Bu sadece depremi tetikleyen unsurlar değil, aynı zamanda başka felaketlerle de karşı karşıyayız. Özellikle son günlerde yaşadığımız deprem bölgesinde meydana gelen sel afeti de gösterdi ki aslında kıyıları koruyamıyoruz, su havzalarını koruyamıyoruz, baraj altı havzaları koruyamıyoruz. Bu da hep beraberinde aslında açık alanlardan kaynaklı risklerin doğduğunu bize gösteriyor. Ve yine eğer yapılı çevreye daha yakından bakarsak onun içinde de bir takım sorunlar var. Bir taraftan kentin içindeki açık alanlar oldukça yetersiz bırakılmış durumda. İstanbul için hep toplanma alanlarının yeniden yapılaşmaya başladığı eleştirisi var biliyoruz ki. Ama diğer pek çok kentimizdeki ortak sorunlardan bir tanesi de mahalle ölçeğinde sokaklarımızda erişilebilir, kamunun erişebileceği açık alanların oldukça dar olması, oldukça sınırlı olması, hatta kimi yerlerde bunlardan mahrum olmamız. Bu illa bir deprem felaketiyle ortaya çıkan bir konu olması gerekmiyor. Gündelik hayatta yaşam kalitemizi de yükselten unsurlardan bir tanesi. Ama oralardaki yapılaşma baskısı nedeniyle biz kentin içinde son kalan açık alanlarımızı da kaybetmeye başlıyoruz. Bir diğer mesele yapılaştığımız alanda farklı farklı kullanımlar var. Tek mesele konut değil ki her zaman ne zaman bir deprem olsa konu hep binaya, binadan da kastımız hep konuta indirgenir. Ve bütün mesele konutların riskidir. Onların güçlendirilmesi, bütün meseleyi çözer gibi anlatıyoruz. Halbuki değildir. Orada tehlikeli kullanımlara ev sahipliği yapan pek çok İş yeri vardır örneğin yanıcı patlayıcı maddelere ev sahipliği yapan sanayiler vardır, fırınlar vardır. Şimdi bütün bunların kentin içinde nasıl dağıldığı da risk yaratıyor. Onlar da aslında ortak düşünülmesi gereken, bütün kentlerimiz için düşünmemiz gereken meselelerden bir tanesi. Konut alanlarına ne kadar yakınız ya da değiliz. 99 depreminde mesela Tüpraş randımı çıkmıştı. 6 Şubat depremlerinde İskenderun Limanı'ndaki konteynerler yandı. Bu bize şunu gösteriyor, alanda kentlerimizde aslında konut dışı işlevlerin nerelerde yer seçti ve onların ne gibi riskler barındırdığı da oturup düşünmemiz gereken konulardan bir tanesi. Ve az önce de söylediğim gibi aslında her afette hatta gündelik hayatta kentin sosyal donatılarının nasıl dağıldığı ve bunların yeterli olup olmadığı, pardon, en temel meselelerimizden bir tanesi ve kentler için ortak konulardan bir tanesi. Biz bu alanları oldukça minimum standartlarda tasarlama eğiliminde oluruz. Çok dar alan bırakırız. Hatta çocukları böyle şehir dışındaki kampüslerde eğitime mahkum bırakırız. Hastaneleri toplayıp şehrin bir yerine koymaya çalışırız. Halbuki ilk etapta erişilebilecek, en kolay erişimin yaşandığı alanlar olması gerekirken kentler bu anlamda da yani toplumsal ihtiyaçları karşılayan ortak alanlar anlamında da oldukça niteliksizleşmeye başladı. Ve bunların nasıl olması gerektiğine dair de bir standardımızın olmadığını söyleyebiliriz. Diğer mesele de kentsel altyapı meselesi açıkçası. Bu altyapının içine ulaşımı da koyalım, onunla birlikte söyleyelim. Alternatif ulaşım ağlarımızın ne derece genişlikle düşünüyoruz? Sadece karayolu bağımlı mıyız? Bir yerde bir felaket yaşandığında ona bütün erişimi karayolu üzerinden düşünüyoruz. Bunun alternatiflerini geliştiriyor muyuz? Bu çok önemli bir mesele. Tek kanal üzerinden düşünmek aslında riskleri artırıyor. Bu risk Sadece tekrar söyleyeyim, deprem için geçerli değil, aynı zamanda kapımızdaki iklim krizi için de geçerli. Asfalt yüzeylerin yayılması ve motorize ulaşım meselesi aslında en büyük sıkıntımızı yaratan konu. Dediğim gibi kentsel dokunun da kendi içinde ürettiği riskler var. Çok böyle çala kalem bir nizamda yerleşim yerlerini tasarlıyoruz. İşte o çekme mesafelerini ayarlamak, yol genişliklerini ona göre düşünmek, yapı yoğunlaşmalarını artırmak oldukça sıkıntılı konular ve bu da bütün kentlerimizde ortak gördüğümüz desenlerden bir tanesi.
Evet, çok teşekkürler Ezgi Hocam. Yıkılmış kentlerimizin plan ve imar uygulamalarını beklemeden biliyorsunuz, böyle hani hepimizin bildiği gibi hızla yapım faaliyetlerine başlandı. Bu sürece şehir bölge planlama uzmanları yeterince katılabiliyor mu diye soracağım sana. Hangi meslek grupları bu ekiplerin içinde? Yani eğer biliyorsan, çünkü bu sürecin çok şeffaf olduğu da söylenemez değil mi? Hani neler yapılıyor, neler oluyor, kamuoyuyla paylaşılıyor mu acaba?
Akgün çok yaramıza bastın. Ne yazık ki acil barınma ihtiyacının karşılanması için bir taraftan çadır kentler ve konteyner kentler tasarlanıyor, inşa ediliyor. Ama diğer taraftan da hızla bir yapılaşma, kalıcı yapılaşma sürecinin içine girdik. Buradaki şu konu kaçınılamaz. Elbette ki etkilenen depremzedelerin hane halklarının hızla güvenli yaşam alanlarına yerleştirilmesi gerekir. Bunu da tabii ki buna karşı çıkabilecek kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Mesele şu, kalıcı konut alanlarının yapımı ya çok adı üstünde, kalıcı. Şimdi ortaya çıkan yapılaşma biçimi o kentin bundan sonraki tüm gelişmesini etkileyecek. Ve bunun için de muhakkak planlı bir biçimde gelişme kararlarının verilmesini bekliyoruz. Ancak bu hızın içinde planlama devre dışı bırakıldı. Biz meslek olarak bu sürecin içinde yokuz. Hızla inşaat sürecine geçildi ve inşaat sürecinin içinde yer alan bütün aktörler aslında bu kalıcı konut yapımının parçası. Şimdi ben burada bir yeniden kentleşme diyemiyorum ne yazık ki. Çünkü ortaya çıkan desen bir konut üretme. Yani hızla kalıcı konutlar, kitlesel konut üretimi süreci içine girdik. Bir müthiş bir seferberlik var süreçte. Fakat gerçekten bu çok etkileri uzun vadeye yayılacak ve zamanla ortaya çıkacak bir mesele. Evet, çok acil olduğunun farkındayım ama nitelikli geçici barınma çözümleri düşünmüş olsaydık olumsuzlukları da bir o kadar bertaraf edecektik. Çünkü 99 depreminde şunu gördük. O zamana kadar, şimdi benim tezim, doktora çalışmam tam bu konuyla ilgili. O yüzden bir işaret etmek istediğim nokta var. 99 depreminde ortaya çıkan ve yaklaşık 6-7 ili doğrudan etkileyen, yıkımı da bu kadar, bu denli yüksek olan bir afet sonrasında kalıcı konut alanları inşa edildi. Ardından ben bir yaklaşık 10 sene sonra bu alanla ilgili bir doktora tezi yaptım ve biz bu süre içinde şu ortaya çıktı. Kalıcı konut alanları gerçekten konut alanı olarak kaldı. Ve yıkım gören kentler neredeyse 10-15 kilometre uzağa taşındı. Güvenli işte zemin koşulları tespit edildi ve oraya taşındı bu insanlar, depremzedeler. Fakat yaklaşık 10-15 sene sonra insanlar tekrar yıkım gören kente, eski kente geri dönmeye başladılar. Buradaki temel gerekçe şu, çalışma alanları, alışageldikleri, kentleşen yerler, hafızalar, toplumsal bellek o yıkım gören yerde kaldı. Ama kalıcı konut alanı kentin 10-15 kilometre dışında inşa edildi ve bir süre sonra o mıknatıs etkisiyle tekrar bu insanlar geri döndüler. Alışageldikleri kentlere, tanıdıkları kentlere geri döndüler. Şimdi o zaman hep şunu söylüyorum. Bakın biz bu sonuçlarını öngörmeden bu işleri yaptık. Katıldığım bütün akademik toplantılarda, bilimsel toplantılarda dile getirmeye çalıştım. Kurumlarla görüş paylaştık. O zamandan beri bilinen bir şeydi. 99'da bunu yaptığımızda belki bunun etkisini o kadar geniş tartışmaya yeteri verimiz yoktu ama sonrasında oldu. Kalıcı konut alanları köyler özelinde konuşuldu, kentler özelinde konuşuldu. Hep anlatmaya çalıştık. Şimdi bunu bile bile, bu olumsuz sonuçlarını bile bile kenti olduğu yerin dışında bambaşka bir yere taşıyarak ve sadece konut özelinde geliştirerek kalıcı çözüm üretmenin ve yeniden yapılanmanın başarılı olacağını iddia etmemiz mümkün değil. Şimdi 99'un üzerinden geçen 20 küsur senede, yani bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Bu artık bildiğimiz bir şey. Kent bu şekilde, kentin mekanizması bu şekilde çalışmıyor maalesef. Yani bunu daha acı bir biçimde söylüyorum bu sefer. Planlamayı devre dışı bırakırsak beraberinde ürettiğimiz risklere de katlanmak zorunda kalacağız. Şu an bu acele ve plansız gelişme aslında bize iyi bir çözüm penceresi sunmuyor ne yazık ki.
Evet hocam, zaten aynı şeyi ben de soracaktım. Yani bu aynı hataları yeniden yapmak anlamına gelmiyor mu? Böyle alelacele oraya binalar kurmak falan. Elbette ki vatandaşların barınma ihtiyacı çok önemli. Senin de dediğin gibi, ama şimdi eğer bu noktada plan ve imar çalışmalarına girilmeyecekse, plancılar, şehir plancılar bu işin içinde olmayacaksa aynı şeyleri bir daha yapacağız. O yüzden hani çok güzel ifade ettin zaten. Peki şeyi soralım, hani bir çözüm önerisi olarak aslında hep bahsettin ama tekrar bir derli toplu olarak ele alırsak nelere dikkat etmeliyiz? Yani depreme, sele, kısacası bütün afetlere dirençli kırsal ve kentsel alanlar yaratmak için nasıl bir yol izlenmeli?
Şimdi böyle reçete gibi bir çözüm mümkün değil tabii ki bu noktada. Çünkü afet yönetimi dediğimiz şey aslında kurum ve kuruluşların bir arada çalıştığı, bireylerin de bu sürece dahil olduğu bir düşünce biçimi gerektirir. Burada temel eleştirimiz şu. Bir kere öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor. Kamunun elindeki sınırlı kaynaklar afet sonrasındaki iyileştirme süreçleri için seferber ediliyor. Ama bakın bu her durumda şunu getiriyor. Yasal olmayan bir şekilde yapılaşmış bir yapı sahibi ya da o süreçleri af görmüş yapı sahipleri, zaman içerisinde yasallaşan bir takım alanlar, denetimsizlik, popülist politikalar ya da kısa erim çözümlere hapsolmuş bir düşünce biçimi, bütün bunlar aslında toplumdaki hasar alma seviyesini arttırıyor. İlk önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. Eğer ısrarla biz kısa erimde kar getirecek projelere odaklanarak hızla bir takım yerlere müdahale edersek ya da işte hızla kentleşirsek beraberinde ortaya çıkan riski almak zorunda kalacağız. Ancak bu dediğim gibi toplumda müthiş bir hasarla karşılaşma olasılığını arttırır. Ama bu hasarın ve arkasından da eğer henüz bir riski azaltma kültürü, önleme kültürü geliştirmemişsek de bu sefer yara sarma politikalarını başlatırız. Afetlerden sonra toplumun beklentisi karşılıksız yardım gelsin banadır. Ama toplumu da şu sarmalı hapsetmiş oluruz. Bu yardımlar kalıcı çözüm üretmez o kentleri iyileştirmek için. Hasar almayla yara sarma arasında toplum bu girdabın içinde hapsolmuş kalır. Giderek artan risklerin maliyetini ödemek zorunda kalır kamuda. İster hasar görmüş yerde kalsın, yani bir afetle de olsun, ister bu bölgenin dışında yaşayan birisi olsun. Bütün toplum bu sarmalın içinde hapsolur. Eğer biz anlamlı bir önlem kültürü geliştiremezsek o halde aşırı büyüyen bir yardım gereksinimi duyarız. Bu kimi zaman o ilin, ilçenin kaynaklarını aşar, kimi zaman ülkenin kaynaklarını aşar. Dolayısıyla bizim bir an önce afet yönetimine ilişkin rasyonel yaklaşımları geliştirmemiz gerekir. Bu da yalnızca merkezi yönetimin yetki ve sorumluluğu değildir. Burada önemli olan kentsel risklerin azaltılması, tek bir kurumun, kuruluşun yapacağı başlı başına bir iş paketi kesinlikle değildir. STK'ları katmak, sivil toplum kuruluşlarını, odaları, meslek örgütlerini, akademiyi ve iş çevrelerini ve medyayı katarak toplumu bilinçlendirmek, toplumda bu afet yönetimine ilişkin bir duyarlılık yaratmak ve kendi yaşam alanlarının güvenliğinden sorumlu, hatta bunu denetleyen bir toplum oluşturmak, toplumsal zihniyet oluşturmamız gerekir. En temelde yapmamız gereken şey budur. Yara sarma kültüründen uzaklaşıp önleme kültürünü geliştirmek. Karşılıksız yardım bekleyerek dediğim gibi kalıcı çözüm üretmemiz ve kentin karşılaştığı riskleri azaltmamız kesinlikle mümkün değildir.
Kesinlikle. Yani ben de çok katılıyorum Ezgi Hocam. Zaten hani senin uzmanlık alanın ama dışarıdan görünen gerçekten öyle. Ben de zaten şunu soracaktım son soru olarak. Bu afetlere neden olan, onları etkilerini büyüten, hatta tetikleyen kentler değil de tam tersi dirençli yaşanabilir kentler kurulması gerekiyor. Bunun için de hani sadece merkezi yönetime düşen değil, aynı zamanda yerel yönetimlere ve hatta vatandaşlara da düşen sorumluluklar var değil mi diye soracaktım. Ben zaten biraz anlattın ama vatandaş nasıl bir şeyin içinde olmalı, nasıl takip etmeli bu gündemi?
Öncelikle sanırım şuna ihtiyacımız var. Böyle bir beklenti içinde bireyin kendi perdi haklarını devlete devretmesinin ötesine geçen bir düşünce yapısına ihtiyaç var. Güvenli yaşam hakkı bireyin kendisinin talep etmesi gereken bir durumdur. Bunu denetleyen, bunu isteyen, bunu talep eden bir toplum zihniyetine, toplumsal zihniyete ihtiyaç vardır ve bu bireyden gelişecek bir şeydir. Birey öncelikle şunu, diyaloğun içinde olması gerekiyor. Kamu, karar vericiler ve uzmanlar arasında böyle dönen bir mevzunun içinde olmaması gerekiyor. Onu dinleyen, ondan pasif, edilgen bir biçimde faydalanmaya çalışan, anlamaya çalışan bir birey modelinden uzaklaşmamız lazım. Bireyin bir diyalog içinde bu kültürü geliştirmesi, risk azaltma kültürünü geliştirmesi gerekiyor ve kendi kaderini, kendi yaşam alanını etkileyen alanlar içinde talepkar olması gerekiyor. Onun sorumluluğunu da paylaşabilmesi, daha katılımcı bir tutum izleyebilmesi gerekiyor. Şu an herkesin örneğin farkındalığı oldukça yüksek. Herkes kendi yaşadığı alanların risklerini sorgulamaya başladı. Ama kimi yurttaşlar bu riskleri bertaraf edebilecek önlemlere, çözümlere ulaşma imkanına sahipken pek çok vatandaş da aslında yoksulluğun da getirdiği olumsuzluklardan dolayı bunu talep edemiyor. Dönüşüm, kendi yaşadığı alanları dönüştüremiyor, güvenli hale getiremiyor. Halbuki daha iyisini inşa etmek talebinde herkes bulunmalı. Herkes kendi yaşam alanlarının güvenliğinden sorumlu olmalı. Bu daha iyi inşa etmek, bu literatürde de sıklıkla söylediğimiz bir şey. İyileştirme sadece eski haline döndürmek değil, daha iyisine gitmek anlamına gelir. Daha iyisini inşa etmekse mümkün. Kentleri denetimsizliğe bırakmadan, popülist politikalara hapsolmadan, onlara prim vermeden de bunların yapılması mümkün. O yüzden iyileştirme çabalarının katılımcı bir süreçte olması gerekiyor. Özellikle deprem bölgesindeki yurttaşların kendi yaşadığı alanlarla ilgili muhakkak söz sahibi, bundan sonra yaşayacakları alanlarla ilgili muhakkak söz sahibi olması gerekiyor. Öte taraftan bu riske maruz kalan kişilerin de, yurttaşların da kentsel dönüşüm ya da güçlendirmeyi talep etmesi gerekiyor. Bu da uzun vadeli borçlanma seçenekleriyle olur. Bireyler bütçelerinin bir bölümünü güvenli yaşam alanlarının maliyetini karşılamak için muhakkak ayırmalı. Bu yönde talepkar olmalı ve bunun da sorumluluğunu alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir yandan toplumsal farkındalık hep söylenen bir şey. Toplumun bilinçlenmesi, eğitilmesi, elbette ki bu boyutu da var. Ama bu bilinçlenmenin her aşamada olması gerektiğini düşünüyorum. Toplumun da bunu talep etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu bireyde, toplumda, karar vericilerde, işte bu yüklemicilerde fırsatçılığa döndüğü vakit elbette ki bunun altından kalkmamız mümkün değil. Yaşanan yıkım buradaki hatamızı ışık tuttu. O yüzden bu farkındalığın, yani sadece basit bir eğitim modelinden bahsetmiyorum. Toplumsal farkındalık dediğim şey kapsamlı bir, güvenli bir yaşam alanının oluşması için bireyin bunun maliyetini üstlenebilmesi gerekliliği. Bugün böyle özetleyebiliriz sanırım.
Mükemmel bir özet oldu. Çok teşekkür ediyorum Ezgi Hocam. Evet, önümüzdeki dönemde yeni kentler kurulurken nelere dikkat etmeli sorusuna aslında çok güzel cevap verdi. Doçent Doktor Ezgi Orhan, Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden. Çok teşekkür ediyorum Ezgi Hocam tekrar.
Ben de davet ettiğin için tekrar teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu benim için de.
Bence de çok iyi oldu. Evet, sudan gelenden bu haftalık bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.